Ayrım 15, Takkiri Firavunlar, Sabahattin Önkibar, sayfa 170. Medyada linç operasyonu. Bu karanlık süreçte pek çok gazeteci sadece tetikçilik yapmadı. Aynı zamanda Ergenekon hikayeleriyle kitaplar çıkararak hem zengin oldu hem de AKP listesinden mebus yapıldı. 1995 sonrasında işsiz kaldığında TGRT'deki alternatif programımı koordine ambalajı ile iş verdiğim Şamil Tayyar, gerçekte siyasal İslamcı olmamasına tersine 1999'da DSP'den aday olmak için günlerce Ecevit'in kapısında yatmasına rağmen şartlar değişince ortama uyup AKP'nin emrine girdi ve Ergenekon ticaretine soyunan gazetecilerin önde gideni oldu. Benzer bir örnek Yiğit Bulut'tu. Ekranlardan yıllarca AKP'yi yerden yere vuran ve Abdüllatif Şener'in yeni partisine kurucu olacağı sözünü veren Bulut, Trabzon'a kadar gidip Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Haydar Baş'ın da elini öpmüş ve ona da beraber siyaset sözü vermişti. Aynı şekilde 2007 seçimleri sürecinde milletvekili adayı olmak için 2 saat arayla önce CHP sonra MHP genel merkezine gitmişti. İşte bu Yiğit Bulut Ergenekon'dan beni alırlar korkusuyla bütün yaşamsal çizgisini inkar edip AKP'ye sığındı. Eyvahlar olsun ki böyle bir ismi Türkiye gibi bir ülkenin başbakanlık koltuğunda oturan Tayyip Erdoğan baş danışman yapabildi. Ergenekon tertipleri sürecinde tezgaha dahil edilemeyenler itibarsızlaştırma operasyonuna tabi tutuldu ki bana da bir operasyon yapıldı. Bir pazartesi günü İstanbul'dan arandım ve Ergenekon dosyalarına bakan savcı Fikret Seçen'in beni ifadeye çağırdığı söylendi. Ne zamana kadar deyince hafta sonuna kadar dendi. Çağrılma nedenim yazdığım bir yazıydı. AKP'den Kamhi ailesine peşkeş bir başlıklı yazımda Pendik'te önce denizin kiralanıp sonra doldurulması ve ardından arsa haline getirilmesiyle üstünde dev bir tersane inşa edilmesini belgelerle açıklıyordum. Fikret Seçen bu konu ile alakalı olarak niye gerek duyduysa beni çağırtarak sorular sordu ve 10 dakika içinde gidebilirsin dedikten sonra kapıya yöneldiğimde aslında neden çağrıldığım hemen ortaya çıktı. Yandaş gazeteler beni kuşatıp resimlerimi çektiler. Ne oluyor derken ertesi gün başta F tipi örgütün gazeteleri zaman ile bugün olmak üzere pek çok yandaş gazetede yalan haberler vardı. Güya ben parayla yazı yazmışım. Kavgalı oldum AKP'nin kuyruğuna takılan Ergun Babaağa'nın sabahı ile diğer yandaş gazeteleri anladım da bu pis tertibe o dönem Milliyet'in genel yayın müdürü olan Sedat Ergin'in dahil olmasını hiç kabullenemedim. Düşünün ben kamu adına bir yolsuzluk haberi yazıyorum ve bunun için ifadeye çağrılarak yandaş medyanın önüne atılıyorum. Yazında sadece ve sadece kamu çıkarlarını korumak yani doldurulan denizi sahiplenmek var ama kimin umurunda? Hayati Kamhi gitmiş AKP ile anlaşarak onlarca dönüm denizi kiralayıp doldurup üstüne tersane kurmuş ve ben bunu ortaya çıkarıyorum ama bana takınılan tavır ortada. Hadise ertesi gün anlaşılınca ve benim açıklamam o gazetelerin aynı sayfalarında yayınlanınca hemen geri adım atıldı ama neye yarar? Mesela ertesi günkü gazeteyi okumayanlar ne düşünecek benim için? Evet benim gibi bir basın mensubu bile böyle bir şeyle yüz yüze gelebiliyorsa normal vatandaşları siz tasavvur edin. Milliyet'teki haber ve düzeltme sonrasında Sedat Ergin'i aradım. Seninle 20 yıldır tanışırız, defalarca beraber yemek yedik. Bir telefon edip nedir bu olay diye soramaz mıydın? Hata yaptık ama ertesi gün düzelttik. Hata yapmadın Sedat. AKP'yi de cemaate cici görünmek için kasten yaptın. Sedat Ergin'in yüzüne söylediklerim sonradan doğrulandı. Ergin, balyoz ve Ergenekon iddiaları ortaya atıldığında güya derin analizler yaparak günlerce bu iddiaların doğru olduğunu kanıtlamaya çalıştı ki Profesör Yalçın Küçük Sedat'ın bu yaptığını kısa bir süre önce hatırlattı. Sedat Ergin iklim yani siyasi hava değişince adım adım çark etti ama yine kendi gazetesinde yazan mesela bir Yılmaz Özdil, Ahmet Hakan, Ertuğrul Özkök ve Mehmet Yılmaz gibi iktidara ve cemaate açıktan tavır almıyor, sadece analizci pozlarını takınarak geriden takip ettiği gündemi hiçbir riske girmeksizin yazıyor. Yaşadığım ikinci mini medya saldırısı ise işten çıkardığım bir muhabirin eseriydi ve yandaş internet portalları buna dayanarak saldırdılar. Yeni Çağ'dayken Önsal Ünal isimli bir muhabiri işe aldım. Türkiye gazetesindeyken yanımda çalışan, Önsel'e çalışan diğer muhabirlerden fazla maaş verdim. Ama diğer muhabirleri de toplayarak Önsel Ünal'ı bahane edip patrondan sizin için de zam isteyeceğim dedim. 20 küsur yıllık temsilcilik ve yöneticilik deneyimimle kadrosuz olan o muhabirlerin tamamına kadro verdirmiştim. Derken Önsal Ünal'ın fazla maaş almasına Selda Kay isimli bir muhabir itiraz etti ve büroda isyan çıkardı. Birkaç kere ikaz etmeme rağmen bürodaki ahengi bozunca işine son verdim. Bu muhabir ilk 3 ay sustu ama iş bulamayıp çaresiz kalınca tekrar geri dönmek istedi. Hayır deyince bu sefer ön kibar bana laf attı diye sağda solda konuşmaya başladı. Tam o günlerde Şamil Tayyar aradı. Sabahattin Bey, sizin işten çıkardığınız Esmer Hanım muhabir bir resepsiyonda yanıma gelip ulusalcı ön kibar bana laf attı dedi. Ben Sabahattin Bey'le çalıştım, onu benden iyi tanıyamazsın, öyle bir şey yapmaz. Bu gibi konuları siyasete malzeme yapma deyip kovdum, haberiniz olsun. İntikam alma adına oraya buraya giden bu hanıma kimse rağbet etmeyince Akit gazetesinin internet sitesiyle cemaatçi iki siteye benzer şeyler söyledi. Hemen dava açtım ve Selda Kay ile haberi yayınlayan bütün internet sitelerini mahkum ettirdim. Yargıtay onaylayınca parayı tahsil edip çok ihtiyacı olduğunu bildiğim bir yetime hediye ettim. Burada mini bir parantezde internet medyası bağlamında olacak. Aralarında çok kaliteli olanları var ama internet medyasında olanların bir bölümü işsiz gazetecilerdir. Birkaç yüz dolara bir site edinmek mümkün olduğundan önüne çıkan haberciyim diye ortalara fırlıyor ve olmadık şeyler yazıyor. Bir bölümü eğitimsiz olan bu internet medyasının soytarıları kendilerini önemsetmek için ona buna sataşıyor ve racon kesiyorlar. Yasal boşluk olduğu için kimse de buna dur diyemiyor. AKP medya ilişkileri. Masaya yatırılması gereken bir başka konu başlığı AKP medya ilişkileridir. Doğruya doğru Tayyip Erdoğan Türkiye'de algı oluşturmayı ve yönetmeyi en iyi bilen siyasidir. Üstelik bunu bilimsel metotlarla yapıyor. Abartısız her hafta 3 ayrı şirkete yaptırdığı kamuoyu araştırmalarıyla toplumun nabzını tutuyor. İlaveten kürsü hatipliği yani vaiz kültüründen geldiğinden halka ulaşmayı biliyor. Propaganda metotlarında Erdoğan ikinci Göbels'dir. Kuşkusuz Erdoğan'ın bu başarısında iletişim araçlarının büyük ölçüde emrinde olmasının payı var. Merkez medyanın holding medyası kimliği Erdoğan'ın işini kolaylaştırıyor. Zira devletle işi olanın muhalif olabilmesi zordur. Devletten çok sayıda ihale alan Star TV ve NTV'nin sahibi Ferit Şahenk'in AKP yanlısı yayın politikası izlemesi işte bunun içindir. Aynı şekilde asla dinci olmayan Hüsamettin Özkan'ın damadı Turgay Ciner'in Habertürk grubunda AKP'ye yalakalık yapması bundan dolayıdır. Merkez medyanın bu pozisyonuna ilaveten AKP'nin birçok gazete ve televizyonu yandaşlarını aldırması incelenmesi gereken bir başka başlıktır. Hele hele Sabah ile ATV'nin kamu bankalarının kredisiyle alınması gelecekte kurulacağı kesin olan yüce divanların en önemli davası olacaktır. Yine Sabah ATV bağlamında Katar emirinin %30 pay sahibi olmasının hikmeti ya da perde gerisi gelecekte irdelenecek konuların başındadır. Aynı şekilde Star gazetesinin TMSF'den alınıp yandaş yapılması benzer kategoridedir. Seçim sürecinde Mehmet Emin Kara Mehmet'in borçları bahane edilerek zarar eden Akşam gazetesi ile Sky Türk TV'ye el konulması açık bir medya operasyonudur. Hülasa Tayyip Erdoğan ama satın almalar, ama vaat, ama korku ile medyayı adeta rehin almıştır ve partisinin il başkanlarına yaptığı sıradan bir konuşmayı bile aynı anda 18 kanalda yayınlatabilmektedir. Böyle bir medya istilası tablosu ancak Göbels yani Hitler'in Almanya'sında var etti. Türkiye'nin en çok satan, pardon dağıtılan dergilerinden Aksiyon'dan bir telefon. Sabahattin Bey, sizinle bir mülakat yapmak istiyoruz, mümkün olur mu? Olmaz, ben size güvenmiyorum. Size kendimizi anlatmak ve gündemi sormak için geleceğiz. Ne olur randevu verin. Ben sizi biliyorum. Neyini anlatacaksınız? Ayrıca benim söylediklerimi yayınlayamazsınız. Size şeref sözü yayınlayacağız. Yayınlayamazsın kardeşim. Yaşayın ve görün. Peki o zaman yarın gelin. Geldiler, iki kişiydiler. Gelenler tesadüf mü bilmem, hemşerim yani Rizeli'ydi. Hemen kendi teybimi koydum ve kusura bakmayın, size güvenmediğimi söylemiştim. Size ses vermek riskli. Bu röportajdan yapılacak montajla yarın örgüt üyeliğiyle bile suçlanabilirim dedim. 40 yaşlarında olanı, abi bu kadar mı bizden kuşku ediliyor diye sorunca şu karşılığı verdim. Bu ne ki? Bırakın iktidara muhalif olanları, sokaktaki insan bile sizin adınız geçtiğinde titriyor. Kendine Allah'ın yolundayız diyen bir inanç hareketinin böyle bir imajda olması korkunç değil mi?
Ama Sabahattin Bey, biz öyle değiliz.
Siz şahsen olmayabilirsiniz ya da emniyet ve yargıdaki abileriniz. Ya bunlar kul hakkı diye bir şeyi hiç mi duymadılar?
Abi siz eski ülkücüsünüz. Nasıl ulusalcı olursunuz?
Ulusalcılık milliyetçilik demek. Dolayısıyla bir ülkücünün ulusalcı olmasından daha doğal ne olabilir? Asıl siz nasıl Amerikancı oldunuz, onu anlatsanıza bana.
Biz Amerikancı değiliz.
Sadece Amerikancı değil, aynı zamanda İsrailcisiniz. Öyle olmasaydınız ABD Hoca Efendi'yi bağrına basar mıydı? Hem ne demektir bu İbrahimi dinler safsatası?
Kastedilen kitaplı dinler olmasıdır.
Kitaplı din diye Hristiyanlığı ve Museviliği meşru mu göreceğiz? İlaveten kelime-i şehadetten Muhammedun Resulullah'ı çıkarmak niçin?
Öyle bir şey yok.
Nasıl yok? Fethullah Gülen'in Fasıldan Fasıla isimli kitabını okumadın mı?
Sabahattin Bey, röportaja geçsek.
Kaçmayın, sorularıma cevap verin, beni ikna edin.
Biz sizi ikna edemeyiz, röportaja başlayalım.
Aksiyon dergisi benimle yaptığı o röportajı çok sonra, o da 3/5'ünü makaslayarak, yani Fethullah Gülen'e yaptığım eleştirileri çıkararak yayınladı. Benzer bir randevu talebi geçmişte DYP Genel Başkan Yardımcılığı yapan ülkücü kökenli Profesör Tevfik Ertüz'ün ailesinden geldi ve kabul ettim. İlk defa gördüğüm iki hanım Ertüz'ün adıyla bana ulaşıp Adnan Oktar'ın bir davetini ilettiler.
Sabahattin Bey, Adnan Oktar sizi iftar yemeğine Çırağan Sarayı'na davet ediyor. Bilet ve konaklama masraflarınız bizden.
Başka bir programım var deyip kabul etmedim. Zira hiç tanımadığım Adnan Oktar için bazı iddialar vardı. İki hanım bir başka teklif yaptı.
Adnan Oktar Bey yeni bir TV kanalı kuruyor. Bu kanalda Türk-İslam ülküsü çizgisinde yayın yapılacak. Bu yeni kanal için birkaç söz etseniz.
Peki deyip henüz yayına geçmeyen Türk-İslam kanalı başarılı olsun mealinde bir şeyler söyledim. Ama heyhat, o kanal sonra gördüm ki ciciş ya da kedicikler kanalı olmuş. Yapılan bu ziyaretten ertesi günkü yazımda haber bağlamında bir not koydum. Birkaç gün geçmeden Ergenekon örgütü üyeliği iddiasıyla esir alınıp Silivri'de tutulan Serdar Öztürk bana avukatını gönderdi ve o iki kadına dikkat etmemi, zira kendilerine de geldiklerini ve de dinleme cihazı koyabileceklerini belirtti. Hemen büro yarattım ve Öztürk'ün mesajını ertesi günkü yazıma aldım. Çok şükür o gün bugün ne F tipi yapının elemanları ne de Adnan Hoca'nın müritleri yanıma yaklaşamıyor. Kuşkusuz bizim İslami cemaatler olgusunu, yani ümmetçileri bilmemiz yeni değil. 1977'de Risale-i Nur talebelerinin Laleli Tayyare apartmanlarında dersledikleri iki toplantısına katılmış ve orada da Nurcuları yüzlerine karşı eleştirmiştim. Keza Beyazıt'taki Sahaflar Çarşısı'nda Cerrahi Tarikatı'nın piri Muzaffer Özak'la tanışmış ve ibadet ritüelleri bağlamında ona da itirazlarda bulunmuştum. Cemaat mi, anonim şirket mi? Milli ve duru olanları tenzih ederim ama Türkiye'deki cemaatlerin büyük bölümü inanca dayalı anonim şirket ya da mafya örgütlerini çağrıştırıyor. Bunların her birinde şefkat tokadı gibi isimlerle omerta, yani susma yasası var ve olabilecek kopuşu bela korkutmaları ile engelliyorlar. Fethullah Gülen cemaatinin devletin en temel kurumlarını ele geçirmesi ise Türkiye Cumhuriyeti adına beka sorunudur. Cemaat kültüründe malum sorgulama yok ve kayıtsız şartsız kabullenmek, yani biat vardır. Dolayısıyla böyle bir yapı devletler için tehdittir. Çünkü örneğin bir Türk subayı cemaat mensubu olursa emri komutanından değil, cemaat şeyhinden alır. Aynı şekilde cemaat mensupları polis ve yargıya sızarsa bunlar hukuk ve kanuna göre değil, cemaatin çıkarları ve şeyhin buyruklarıyla hareket ederler. Yeni ifşa edilen rezillik malumdur. Yargıtay'da siyasi olmayan bir ceza dosyasının hükmü bile Pensilvanya'da Hoca Efendi tarafından verilmiştir ki bunu açıklayan AKP'li eski Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'dir. Düşünün, sıradan bir ceza dosyasına hüküm için bile şeyhe müracaat ediliyor. Cemaat şeyhi yabancı bir gücün kontrolüne girdiği an ise o cemaat müritlerinin tamamı dış dinamiklerin ajanı ya da askeri olur. Buradan bakınca cemaat müritlerinin devlette görev yapmaları, yasa dışı kanlı bir örgütün devlete sızmasıyla aynı şeydir. Evet, cemaatlerin pek çoğu şeklen silahsız görünse de aslında örgüttürler ve devlet için tehdit teşkil ederler. Bunlar tıpkı DHKPC gibi hücre sistemiyle çalışırlar. Işık ya da öğrenci evleri bu tür örgütlenmelerin üreme merkezleridir. Üniversiteyi kazanan gençler buralarda ehlileştiriliyorlar. Devletin yeterli yurt yapmaması sebebiyle özellikle taşra kökenli gençler bu cemaat örgütlenmeleri tarafından kolay avlanıyorlar. İnanç gibi güçlü bir olguya imkansızlık, çevre, kimlik ve kişisel statü ilave edildiğinde gençlerin fethi zor olmuyor. Bu bağlamda çoğu gün tek bir uçak yolcusu bile olmayan yüksek ova misali yerlere havalimanları inşa eden AKP iktidarının öğrenci yurtlarını yapma noktasında hassiz davranması tamamen bilinçli bir tercih, yani gençleri bu cemaat örgütlerinin kucağına atmak içindir. Yukarıda belirttik, bu yapılarda kayıtsız şartsız iman yani teslimiyet esastır. Zerre mübalağa etmiyorum. Cemaat önderleri müritlerinin gözünde Allah ve peygamber misalidir. O önderler müritlerine dininizi değiştirin deseler bile pek çoğu anında değiştirir. Zira o emirde kerametin olduğuna inanırlar. Böyle bir ifadeyle cemaatlerin pek çoğunda İslam kendi şeyhlerinin söyledikleridir. Öyle olmasaydı kelime-i tevhidden Muhammedun Resulullah kısmının çıkarılması hadisesine mesela F tipi cemaatte başkaldırı olurdu. Buradan bakınca Atatürk'ün bu ülkeye yaptığı sayısız hizmetlerden biri işte tekke ve zaviyeleri kaldırmasıdır. Atatürk eğer kaldırmasaydı bu ülkenin her ili, ilçesi, köyü ve hatta caddesinde İslam adıyla onlarca farklı din olurdu. Evet, Mustafa Kemal tekkeleri kaldırarak İslam'ın duru kalmasına vesile olmuştur. Keza Kur'an mealini kendi parasıyla bastırıp dağıtması yine İslam'ı iyiliş etmeye çalışanlara karşı atılmış çok önemli bir adımdı. Maalesef İslam yeni değil, birkaç yüzyıldır emperyalizmin yayılma aracı haline getirilmiştir. Hindistan'dan Orta Doğu'ya İslam İngiliz istihbaratının en çok kullandığı araçtır. Osmanlı Hicaz bölgesinden İslam kullanılarak yani Vahhabilik adıyla İslam ambalajlı yeni bir din yaratılarak koparılmıştır. Keza İslam'ın içindeki mezhep farklılıklarının öne çıkarılması yine emperyal bir tezgahtır. Türkiye'de bu büyük tezgaha sünnicilik maskesiyle kimin taşeronluk yaptığı ortadadır. İhvan, El-Kaide ve Hamas gibi siyah güdümlü unsurlarla bir olup Suriye'de oluk gibi Müslüman kanı akıtmak, sarıkla zangoşluk yapmak ve de Papa'nın gözetiminde Kerbela faciasını tekerrür ettirmektir. Suriye'nin yıkımında kimin zerre dahli varsa o günümüzün Yezididir. Aynı şekilde Irak'ta ve Libya'da Müslüman katliamına kim katkı sunuyorsa onlar günümüzün yeni firavunlarıdır. Cemaatlerin devlete sızmasının sonuçlarında Türkiye çok ağır bedeller ödeyerek yaşadı ve yaşıyor. 5000 yıl mazili Türk ordusuna karşı Pentagon ile NATO'nun başlattığı operasyonlar bu unsurlar kullanılarak gerçekleştirildi. Mülkün temeli olan adalet o cemaat müritleri tarafından yerlere serildi. Asayişi temin görevi olan polis o münafıkların sızması sonucu çeteleşti. Ancak bunun müsebbibi 11 yıldır iktidarda olan hükümettir. Zira böyle şeyler iktidara rağmen olmaz. Başbakanın bugün devlette çete var demesi aslında kendini ihbar etmesidir. Zira o çeteleşmenin müsebbibi ya da en azından göz yumanı kendisidir. Bir ülkede din ve inanç bütün kapıları açan sihirli anahtar yapılırsa gelinecek nokta budur. Dini hassasiyeti güçlü olmayan bir iş adamı başbakanın gözüne girmek için özel uçağı ile iktidara mensup bakanları umreye götürme gereğini duyuyor ve yılda bir uğradığı Karadeniz sahilindeki evinin bahçesine namaz kılmadığı halde minareli, kubbeli, mini bir cami yaptırıyorsa ki o iş adamı Mehmet Nazif Günal'dır, Türkiye'nin varacağı istasyonun adı inanç diktatörlüğüdür. İnancın siyasallaştırılması İslam'a yapılabilecek en büyük ihanettir. Zira siyasallaştırılıp ideolojiye dönüştürülen İslam'a karşı etki tepki realitesinden hareketle durduk yerde bir düşman cephe inşa ediliyor. İnsanlar bu sebeple din ile karşı karşıya getiriliyor. Buradan hareketle inancın siyasete araç yapılması aslında münafıklığın amentüsüdür. 2014'ün başında Türkiye'nin genel görüntüsü ise malum üç paralel devletin varlığıdır. Tayyip devletinin yanı sıra cemaat ve apo devletlerinin hükümranlık alanları oluşturulmuştur. Cemaat sadece yargı ve poliste değil bütün bürokraside etkin iradedir. Bürokrasideki imam cuntaları artık AKP'li bakanların dilindedir. Keza Öcalan'ın paralel PKK devleti bütün Güneydoğu'da hakim iradedir. Vergi toplayıp polis örgütü kuran PKK'nın yeni bir vatan yaratma adına büyük mesafeler aldığını inkar edebilen yoktur. Türk ordusu ve polisi üniformasıyla sokağa çıkamayıp artık operasyon bile yapamamaktadır. Paralel devletlerin anası konumunda olan Tayyip devleti ise ben bilirim kibrin ve yolsuzlukların ipoteğine girip yerlere serilmiştir. Manzara fetretin ötesinde dağılmayı işaret ederken aslanlı yolda yürüyen halkın dışındakiler ellerini kaldırıp teslim durumundadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumu ise tam bir faciadır. Dünyanın 5. büyük ordusuyum diyen ve 5000 yıldır Türklerde devlet olarak algılanan kutlu bir kurum, sayısı 3,5 olan emperyal taşeronu cemaat müridine boyun eğerek teslim olmuştur. Oysa Türk Silahlı Kuvvetleri kendine taarruz edildiği an Genelkurmay savcıları ve jandarma ile mukabele etseydi asla yenilmeyecekti. Buna paralel olarak adına kamuoyu denilen odaklar susmuştur. Aynı şekilde rahat dönemlerin tatlısu demokratları ile tatlısu milliyetçileri vahameti sütre gerisinde soyut hamasi laflar ederek ya da ağıtlar yakarak izliyor. Cumhuriyetin milli bir sermaye sınıfı oluşsun diye tahsislerle yarattığı burjuvazi ise ihanetin kervancı başıdır. Buralardan bakılınca sonuç bir alacakaranlık yani makberdir. Lakin bu son demek değildir. Çünkü toplumda vatan söz konusu ise gerisi teferruattır diyen bir bilinç oluşmuş ve bu bilinç kar topu misali büyüyerek geniş kitlelerde zemin bulmuştur. AKP cemaat koalisyonu Atatürk Cumhuriyeti'nin kurumlarını kazımaya çalışırken farkında olmayarak milli bir dalganın inkişafına iklim hazırlamıştır. Atatürk belki de onlarca yıldır ilk defa geniş toplum katmanlarında aranan, özlenen ve kucaklanan bir sembol olmuştur. Başka bir ifadeyle İslamcı iktidar Atatürk'ü yok edeyim derken var olmasına katkı sunmuştur. 15. ayrımın sonu. Sayfa 183.